Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbena la tuzigh kulubana ba'de iz hadaytana ve hab lana min ladunke rahme. İnneke entel vehhab. Allahumme ec'alna minet tevvabin ve ec'alna minel mutetahhirin. Allahumme allimna ma yenfa'una. وَاَنْفَعْنَا بِمَا عَلَّمْتَنَا وَزِدْنَا عِلْمًا. Aziz dinleyenlerim, değerli dostlar, tefsir derslerimizde Mücadele Suresinin 12. ayetine bugün başlayacağız. Ve Cenab-ı Hak izin verirse 19. ayetine kadar inşallah hem okuyacağız hem de anlamaya çalışacağız.
اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون صدق الله العظيم.
Değerli dinleyenlerimiz, Mücadele Suresinin 12. ayetinden 19. ayetine kadar tilavet etmiş olduk. Elhamdülillah. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Azimüşşan'ın tilavetini düzenli bir şekilde bir talinde gece gündüz gerçekleştirmeyi hepimize nasip ve müyesser eylesin. Kur'an'ın hem kelimatı, kelimeleri efendim, hem o kelimelerin seslendirilmesi, o sesle gönlümüzün, belki vücudumuzun hücrelerinin hemen hepsinin buluşması bizde çok farklı değişimlere, dönüşümlere, elbette fırsat ve imkan tanıyacaktır. Kur'an-ı Azimüşşan sıradan bir kelam değil, alemlerin Rabbinden indirilme bir kelamdır. Bu sebeple Kur'an'ın tilavetinden de nasibimizi çoğaltmaya gayret etmek akıllıca bir yoldur. İman etmenin tabii bir sonucudur diyebiliriz. Bu sebeple yine şunu da ifade etmek gerekir ki, müminim, Müslümanım dediği halde ve imkan ve fırsatları olduğu halde Kur'an okumayı öğrenmeyen, Kur'an'ı okumayan kardeşlerimizin ne büyük zararda olduğunu Allahu Alem söylemeye hacet yoktur. Bu sebeple Kur'an'ı öğrenmek, öğretmek en hayırlı amellerdendir. Hele hele ülkemizde Kur'an öğrenmek isteyip de öğrenemedim diyen kişi Allahu Alem çoğu zaman gerçeği ifade etmiyordur. Hele hele okuma yazması olan, bugün internet kullanabilen, bilgisayar kullanabilen, telefon kullanabilen her kardeşimizin Kur'an-ı Azimüşşan'ı okuyamaz olması gerçekten büyük bir mahrumiyettir. Bu yönüyle her birimiz Kur'an bilenler bilmeyenlere yönelik kendilerini açmalılar. Öğrenmek isteyene muallimlik yapmalılar. Bilmeyen kardeşlerimiz de öğrencilik yapmaktan, talebelik yapmaktan kaçınmamalılar. Bu kısa girişten sonra bugün okuduğumuz ayetlerin hem metnini, hem mealini, hem de tefsirini efendim görmeye çalışalım. Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. İzâ nâceytumur rasûl. Peygamberle özel, hususi görüşme yapmak istediğinizde فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً onunla özel görüşmenizden önce bir sadaka verin. ذَٰلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرٌ böyle yapmanız sizin için çok daha hayırlı ve güzel ve daha temizdir, daha nezih bir davranıştır. فَاِنْ لَمْ تَجِدُوا şayet sadaka verecek bir şey bulamazsanız bu imkan sizde olmaz ise فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ muhakkak ki Allah bağışlayan ve merhamet edendir. Gerçekten çok farklı bir ayet-i kerime. Hazreti Peygamber'le müminler arasındaki ilişkiyi düzenleyen ayetlerden biri. İbn Abbas Hazretleri bu ayetin iniş sebebi olarak şu ifadelerde bulunur. Bazı Müslümanlar Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelerek kendisiyle gizlice konuşmak istediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu tekliften rahatsız olması üzerine Allah onun yükünü hafifletmek için bu emri indirdi der. Zeyd bin Eslem radıyallahu anh ise şöyle der. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisiyle özel görüşme isteyen hiç kimseyi geri çevirmezdi. Bu yüzden de dileyen gelir kendisiyle özel görüşme talebinde bulunurdu. Kendisine özel görüşmeye değmeyecek şeyler de sorarlardı. Üstelik o günler tüm Arabistan'ın Medine'ye karşı savaş durumunda olduğu bir dönemdi. Bazen biri gelerek Hazreti Peygamber'e fısıltı bir şekilde konuşur ve bu konuşmanın hemen ardından şeytan bu adam filan kabilenin hücum edeceği haberini getirmiş şeklinde Müslümanlar arasında dedikodular yayardı. Böylece Medine'nin her tarafında asılsız haberler dolaşmaya başlamıştı. Öte yandan münafıklar bu hadiseleri fitne çıkarmak için istismar ederken Muhammed duyduğu her şeye inanır diyorlardı sallallahu aleyhi ve sellem. İşte bu nedenlerden ötürü Allah Teala bu ayeti indirerek gizli konuşmadan önce sadaka verilmesini emrettiler. Tabiin alimlerinden Katade de bazı kimselerin kendilerine büyüklük atfetmek ve etrafa Hazreti Peygamber'le ilgili çok yakın yani onun çok yakın olduklarını göstermek için onunla özel görüşmeye ayrı bir önem verirlerdi. Bunun üzerine bu ayetlerin indiği ifade edilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tabii bütün insanlığa peygamber olarak gönderilmiş olması ve yeni bir dinin yerleşmesini temin edebilmesi için elbette onun her hareketi önemliydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tabii maruz kaldığı bir takım hasiler de vardı. Zaten kafirlerden bir takım düşmanlık görüyordu. Müşriklerden öylesi düşmanlıklar görüyordu. Münafıklardan, Yahudilerden yeterince onu incitecek bir çevre vardı. Tabii müminlerin de onu lüzumlu lüzumsuz meşgul etmeleri kimi zaman onun gönlünü daraltıyordu. Belki beklemiyordu Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz müminlerden. Onları çok seviyordu. Onlar üzerine çok hırslıydı. Onları kanatları altına almak istiyordu. Onlara hiçbir zarar dokunmasın istiyordu. Onları besleyip büyütmek istiyordu. Evet, ancak neticede sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bir beşerdi. Ama sıradan bir beşer değil, vahiy alan bir beşerdi. Allah'ın seçtiği bir peygamberdi. Öyleyse onun da hukuku korunmalıydı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazı sınırlamaları kendisi yanlış anlaşılır endişesiyle de koyamıyordu hiç şüphesiz. Alemlerin Rabbi Resulünü koruyordu, kolluyordu. Ona takınılması gereken tazim ve hürmeti sürekli hatırlatıyordu. İşte bu ayette bunlardan birisi. Ey iman edenler, peygamberle özel, hususi görüşme istiyorsanız o zaman görüşmeden önce bir sadaka verin. Bunun birçok hikmetleri olabilir. Nitekim müfessirlerimiz çok sayıda hikmetlerini sıralarlar. Her şeyden önce şunu da biliriz ki bir şeye ücret ödeyeceksek ona çok büyük değer veriyoruz. Nitekim bir takım seminerler düzenleniyor. Seminerler herkese açık bedava dediğiniz zaman insanların ilgisi ona göre oluyor. Gelseler bile birçoğu dikkatli dinlemeyebiliyorlar. Ama seminere küçücük bir ücret konuyorsa o zaman adeta seminercinin her kelimesi, her cümlesi not ediliyor. Daha dikkatli dinleniliyor çünkü ona bir bedel ödediniz. Burada adeta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle görüşmenin bir bedeli ortaya konuyor. Bu sıradan bir görüşme yapmıyorsunuz. Peygamber herkese açık bir insan. Dolayısıyla siz onun o müsait vakitlerini sadece kendinize tahsis etmesini isteyerek adeta kamuyu bundan engelliyorsunuz. O zaman bunun da bir bedeli olmalı. Fakat bu bedel bugün hani bir takım mesleklerde olduğu gibi kişinin kendisine bir gelir kaynağı olarak burada takdim edilmiyor. Cenab-ı Hak eğer diyor peygamberle özel görüşecekseniz hani peygambere bir sadaka verin demiyor. Ya fakire, fukaraya, muhtaçlara bir sadaka verin diyor. Yani kamuya yönelik adeta yine topluma yönelik, toplumdaki o zor durumdaki insanlara yönelik onlara bir ödeme yapın buyuruluyor. Peygamber kendisi bir ücret almıyor. Ve burada belki verilmek istenen ana mesaj, Hazreti Peygamber'le özel görüşmeyi isteyecekseniz bu çok mutlaka sizin için önemliyse bunu yapın. Değilse yapmayın anlamında bir hatırlatma adeta. Çünkü ayetin devamı, eğer bulamazsanız diyor, sadaka verecek bir şey bulamazsanız, Allah zaten bağışlayandır, merhametli olandır. Evet, veremeyebilirsiniz. O zaman da verseniz iyi olur ama madem ki veremiyorsunuz, sadaka veremeyeceğiz diye özel görüşmeden de ihtiyacınız varsa geri durmayın. Nitekim zaten bu surenin başında bir hanımefendi Resul-i Zişan Aleyhisselatü Vesselam Efendimizle ilgili bir efendim onunla bir özel görüşme yapmış. Kocasından şikayetçi olmuştu. Bu olabilir. İnsanların kimi dertleri var, başkaları bilsin istemez. Toplum önderleri, kanaat önderleri elbette bazı kişilerle özel görüşürler, görüşmelidirler. Ama herkes anlamlı anlamsız, lüzumlu lüzumsuz birçok meselede ben de görüşmek istiyorum, ben de görüşmek istiyorum, ben de görüşmek istiyorum diyerek o merkez insanları, toplumun tamamından sorumlu bir şekilde mesul insanları lüzumsuz meşgul edecek olurlarsa da böylesi durumlarda o zatı, o kişiyi iş yapamaz hale getirirler ki bu da doğru bir şey değil. Bu sebeple nasıl Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle konuşmadan önce bir sadaka verin diyerek Yüce Rabbimiz konunun ehemmiyetine dikkat çektiyse bunu efendim şöyle diyelim bir topluluğa önderlik eden, bir topluluğun lideri olan kişilerin de etrafında rastgele görüşülmemesi için bir süzgeç oluşturmalarının makul olduğunu söyleyebiliriz. Yani bir takım özel kalemler oluyor değil mi? Bunlar tamamen lüzumsuz değil. Çünkü bazen çok çok lüzumlu olmayan, başkasının da çözebileceği nice meseleleri o toplum önderi diye ifade edebileceğimiz, kanaat önderi diye ifade edebileceğimiz, sorumluluk sahipleri diye ifade edebileceğimiz kişilerin herkesle efendim uzun uzun, lüzumlu lüzumsuz görüşmeye açık olmaları ümmetin de o topluluğun da bir hayrına değil, belki aleyhine bir durumdur. İşte burada da Yüce Rabbimiz Habibi Edibine adeta yaklaşırken eğer çok önemli meseleleriniz yoksa onu meşgul etmeyin demiş oluyor. Yapacaksanız özel görüşme istiyorsanız O zaman hadi bir fakir fukaraya, etrafınıza bir sadaka verin bu görüşmeden önce. Veremeyecek durumdaysanız, vermediğiniz için aslında iyi bir durumda değilsiniz ama şunu da bilin. Allah bağışlayandır, merhametli olandır. Ücret vermeden de, sadaka vermeden de adeta gidip Resulullah'la görüşebilirsiniz, konuşabilirsiniz demiş oluyor. Bu ayet inince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam rivayete göre Hazreti Ali'ye soruyor. Sadaka miktarı ne kadar olsun? Bir dinar yeterli mi diye soruyor. Bir dinar aslında o zaman dinar altın para, az da değil karşılığı. Hazreti Ali Efendimiz ya Resulallah bu biraz fazla olur diyor. Herkes veremez. Bu sefer insanlar ihtiyaçları olan konuları da size soramaz olurlar diyor. Peki yarım dinar olmasına ne dersin diye Efendimiz Hazreti Ali'ye bir teklif daha sunuyor. O da diyor ki ya Resulallah bu da fazla diyor. O halde ne kadar olmalı diye sorunca Hazreti Ali bir arpa tanesi kadar altın versin der. Yani adeta bir gram altın diyelim. Bugün bile bir gram altın bayağı bir ciddi paradır. Daha düşük de diyebiliriz. Bu sefer Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ona sen çok az bir miktar tavsiye ettin diye karşılık verir. Evet bu bir efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kamuoyu yoklaması gibi. Çünkü ayet-i kerimede bir sadaka versin buyuruluyor ve bu sadakanın miktarı da belirlenmiyor. Dolayısıyla burada bir miktar arayışı da demek ki olduğu anlaşılıyor şayet bu rivayet sahih ise. Ve Hazreti Ali Efendimiz der ki Kur'an'ın bu ayeti öyle bir ayettir ki benim dışımda hiç kimse onunla amel etmemiştir. Çünkü bu ayet nazil olduğunda ben sadaka verdim ve sonra Hazreti Peygamber'e bir mesele hakkında soru sordum. Yine rivayete göre bir dinar ayırıyor, bir dinar 10 dirhem haline getiriyor. Her bir soruda bir dirhem sadaka verdiğini ifade ediyor. Hazreti Ali Efendimiz'in ifadesi aslında bir sonraki ayetle beraber değerlendirildiğinde daha iyi anlaşılacak. Ve bir sonraki ayeti de okuyalım. Tekrar bunun üzerinde konuşuruz. Estağfirullah. Eşfaktum en tukaddimu beyne yedey necvâküm sadakat. Fe izlem tef'alû ve tâballâhu aleyküm. فَاَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ وَاَطِيُوا اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَاللّٰهُ خَب۪يرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ Özel görüşme yapmadan önce sadaka verecek olmanızdan dolayı ya da veremezsek diye korkuya mı kapıldınız, endişelendiniz mi ey müminler? Madem bunu yapamadınız ve Allah da sizi bağışladı, o halde namazı özenle kılın, zekatı verin, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Allah yapıp ettiklerinizden tamamen haberdardır. Evet, Müslümanlar rivayete göre bu ayet inince efendim daha çekingen davranıyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme soru sormak zaten başka ayetlerde de lüzumsuz soru sormak hele hele çok ağır tehdide maruz olan bir konu olarak ayetlerde belirtilmişti. Yani lüzumsuz sorularla Resulullah'ı sık boğaz etmek yasaklanmıştı. Bir de bunun üzerine özel görüşme öncesi sadaka emri gelince bazı müminler demek ki zorlandılar. Kaldı ki o kadar zorlanmalarını gerektirecek bir durum da yoktu. Niçin? Çünkü Cenab-ı Hak bulamıyorsanız, sadaka verecek bir şey bulamıyorsanız o zaman Allah'ın bağışlayıcı ve merhametli olduğunu siz bilin. Mutlaka hani niye sadaka vermediniz diye günaha girecek değilsiniz. Gerçi bazı alimler bu ayetin yani doğrudan bakıldığı zaman farz olduğunu, yani bu ayetle ortaya konan sadaka verme emrinin farz olduğunu, bunu yapmayanın günaha girmiş olacağını beyan ederler. Bazı müfessirlerimiz bunu böyle anlar. Bazıları da sadaka vermenin daha faziletli olduğunu, bu ayetin vücub için yani farz emri yerine getirmediğini ya da ifade etmediğini, müstahap verilirse iyi olur anlamında bir emir olduğunu söylerler. Ancak her halükarda Cenab-ı Hak emrettiyse bunu bir farz gibi mütalaa etmek, değerlendirmek belki daha doğru bir yol olacaktır. Ancak diğer alimler de kendilerine göre bir takım delillerle bunun farz olmadığını, verilirse iyi olacağı anlamında bir fazilet olduğunu söylerler. Mesela derler ki ayette verilmiştir ki bu sizin için daha hayırlıdır ifadesi kullanılır. Farz olan bir şey de bu sizin için daha hayırlıdır. Yani yapılırsa iyi olur anlamında bir emirdir derler. Diğer alimler buna itiraz ederler. Tabii bu teknik bir mesele. Bu ilmi bir münakaşa. Bu münakaşayı burada efendim eline boyuna uzatmak da doğru olmaz. Ancak şunu ifade edelim. Bazı Müslümanların bu emirle amel etmeye devam ettiklerini rivayetlerden anlıyoruz. Hatta Muhyiddin İbn Arabi'nin şöyle bir görüşü var. Der ki Allah der peygamberle konuşmadan önce sadaka vermeyi emretmiş. Öyleyse peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra da diğer müminler bu ayetle şöyle amel etmeliler der. Mesela peygamberin sözünü okuyacakları zaman, hadislerini okuyacakları zaman o da peygamberle konuşmak demektir. Dolayısıyla bir sadaka vermeleri uygun olur der. Ancak sadakayı da der sadece mal vermek gibi anlamamalı der. Çünkü peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte Subhanallah demek sadakadır. Elhamdülillah demek sadakadır. Estağfurullah demek sadakadır buyurmuştur. Güzel bir söz, güzel bir cümle sadakadır buyurmuştur. Hiç olmazsa böylesi sadakalardan, manevi sadakalardan sadaka vererek Hazreti Peygamber'in sözlerini okumaya başlamalıdır der. Tabii ince bir tavsiye. Buna kitaplarımızda efendim latife ya da letaif çoğulu letaif olarak kullanılır. İncelik diye. Gerçekten güzel bir husus, güzel bir edep. Biz de doğrusu bunlarla amel edebiliriz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle buluşma öncesi, görüşme öncesi adeta bir kendimizi daha hizaya çekme diyelim. Ya da tazimimizi, hürmetimizi, saygımızı yeniden oluşturma diyelim. Yüce Rabbimizin de Allahu Alem bu ayetlerden muradı bir Hazreti Peygamber'i lüzumsuz sorulardan, bir takım görüşmelerden korumak, onu biraz daha rahat ettirmek. İkincisi de müminlerin gönlünde Resulullah'ın yerini belirlemek ve ona karşı saygılı olmalarını temin etmek. Sıradan birini dinler gibi dinlememelerini tavsiye etmek, sıradan biriyle konuşur gibi konuşmamalarını onlara hatırlatmak ve onu, onun makamını, konumunu sürekli gözetmelerini istemek. İşte bu ayet-i kerime gereği özellikle ikinci okuduğumuz size zor mu geldi, korktunuz mu sadaka vermekten diye başlayan 13. ayetin inişini birinci ayetin hükmünün kaldırılışı olarak yani nesih deriz biz buna tefsirde. İkinci ayet birinci ayeti neshetmiş, hükmünü ortadan kaldırmıştır diye ifade edilir bazı müfessirler tarafından. Ama kimisi de bunu nesihtir demez. Yani nesih demek bir hükmü kaldırıp onun yerine diğer bir hükmü koymak demek. Dolayısıyla bununla amel edilmemesi anlamına gelir. Ama burada bazı alimler derler ki burada bir nesih yok. Yani hüküm tamamen ortadan kaldırılmamış. Sadece hafifletilmiş derler. Hafifletilmiş. Yani vermediğiniz takdirde de bir mesuliyetiniz olmayacak. Bir günahınız olmayacak. Ama sanki verirseniz iyi olacak demiş oluyor ayetin bir genel muhtevası. Öyle diyelim. Ayetin genel muhtevası bunu ortaya koyuyor. Zira 12. ayette böyle yapmanız sizin için çok daha hayırlı ve gönlünüzün arı duru olması adına daha temiz, daha nezaketli, daha nezih bir ilişki adına son derece önemlidir denilmişti. Madem ki öyledir, Resulullah'la görüşmeden, konuşmadan önce, özel konuşmadan önce böylesi bir uygulama kaldırılmamıştır. Nitekim rivayetlerde Hazreti Ali Efendimiz'in mesela bu ayetle amel etmeye devam ettiği anlatılır. Sadece o mudur bilemiyoruz. Bütün rivayetler elbette bize kadar ulaşmamıştır. Muhtemelen bazı sahabi efendilerimiz de sadaka vermeye devam etmişlerdir. Tabii sahabenin tamamı varlıklı kimselerden oluşmuyor. Birçoğu fakir kimseler. Onlar da muhtemelen efendim böylesi bir ayet indikten sonra bununla amel etmek kendi nefisleri adına zor görmüşlerdir. Çünkü bulamadıkları için. Onlar da biraz daha geri çekmişlerdir kendilerini. Yani daha doğrusu önemli bir meselesi yoksa bunu sormayalım en iyisi demişlerdir. Veya umumi soralım yani herkesin içindeyken Resulullah'a bu konuyu soralım demişlerdir. Ancak elbette aile mahremiyeti adına olabilir. Bir takım kendi özel meselesi olabilir kişiler. O zaman Resulullah'a daha özel sorular sormaya devam etmişlerdir. Ancak bunların sayısı azalmıştır. Böyle olunca da ayet Resul-i Zişan aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e karşı bütün müminlerin her halükarda büyük bir saygıyla bir duruş sergilemeleri gerektiğini en güzel şekilde ortaya koyuyor. Ve bugün de biz Efendimiz aleyhissalatü vesselamın her sözünün, her halinin bizim için çok çok önemli olduğunu ve ondan alınan bilgilerin sıradan bilgiler olmadığını böylesi ayetlerle daha iyi hatırlamış oluyoruz. Şimdi 14. ayeti okuyalım. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذ۪ينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ Allah'ın kendilerine gazap ettiği bir topluluğu dost edinenleri görmez misin? Onlar ne sizdendirler ne de onlardan. Onlar bile bile yalan yere yemin ederler. اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ عَذَابًا شَد۪يدًا اِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Allah onlar için pek şiddetli bir azap hazırlamıştır. Çünkü onların yaptıkları şeyler gerçekten çok kötüdür. Efendim kimdir bunlar? Bu Allah'ın gazabına uğrayan grup kim? Bunları dost edinen kim? Müfessirlerimizin büyük çoğunluğu ayetlerin genel muhtevasından, akışından ve Kur'an'ın başka yerlerinde Allah'ın gazap ettiği kimselerin kimler olduğuna dair açıklamada bulunan ayetlerden yola çıkarak derler ki Allah'ın kendilerine gazap ettiği topluluk Yahudilerdir. Yani Yahudilerin içinde de elbette her biri aynı değil. Onların içinde de mutlaka Cenab-ı Hakk'ın efendim kendi dönemlerinde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan önce yaşayanlar içinde nice nice salih insanlar da vardı. Belki bugün de İslam kendilerine henüz tam ulaşmadığı için belki kendi dinleri çerçevesinde Allah'ın yine Tevrat'ını, indirdiği Tevrat'ı yaşamaya çalışan kişiler vardır. Fakat genel anlamda, umumi anlamda bakıldığı zaman o topluluğun gerçekten gazab-ı ilahiyi, Cenab-ı Hakk'ın gazabını gerektirecek birçok şeyler yaptıklarını biliyoruz. Ve Cenab-ı Hak da Kur'an-ı Kerim'de birkaç yerde onların gazaba uğrayan kimseler olduklarını bize haber verdiğini biliyoruz. Dolayısıyla Medine'de de Yahudi kabileleri vardı. Orada münafıklar da peyda oldu biliyorsunuz. Münafıklar Müslüman gibi göründüğü halde Müslüman olmayan kişiler. Ama kelime-i şehadet getiriyorlar. Üşenerek de olsa namaz kılıyorlar. Müslümanlardanmış gibi görüşüyorlar. Fakat perde arkasında Yahudilerin elebaşlarıyla, özellikle Hazreti Peygamber'e düşman olanlarıyla gizli gizli görüşenleri de var. Entrikalar çevirenler, tuzak kuranları da var. İşte Cenab-ı Hak bunlara hitaben efendim bu ayette çok şiddetli azap hazırladığını beyan ediyor. Görmez misin diyor, Allah'ın gazap ettiği bir topluluğa dost olanları görmez misin? Onlarla sıkı fıkı beraberlik içindeler. Onları kendilerine yakın biliyorlar. Ama buyuruyor Cenab-ı Hak, onlar sizden değildir. Yani ey müminler, sizden gibi görünseler de aslında sizden değiller. Fakat öbürlerinden de değiller. Yani Yahudilerden de değiller. Ne onlardan ne bunlardan. İki arada bir derede. Bunlar menfaatperest insanlar çoğu zaman. Ne olur ne olmaz diyerek herkese gülücükler atan, her gruptanmış gibi görünen kişiler. Böylesi haller tabii şahsiyet bozukluğundan kaynaklanır. Böylesi insanlar Medine-i Münevvere'de de Peygamberimiz zamanında oldular, vardılar. Ve bunlara biz münafıklar diyoruz. İsim isim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onları biliyordu. Belki çok az sahabesiyle de paylaşmıştı onları. Huzeyfetül Yaman bunlardan biridir radıyallahu anh. Fakat Müslümanız dedikleri için de kendilerine Müslüman muamelesi yapılıyordu hep. Cenab-ı Hak da onları deşifre ediyordu. Nasıl deşifre ediyordu? Yapıp ettiklerinden deşifre ediyordu Yüce Rabbimiz. Onları elbette onların nasıl bir hain olduklarını çok iyi biliyordu Yüce Rabbimiz. Habibini de uyarıyordu zaman zaman. Ona bildirmişti de hiç şüphesiz. İşte diğer müminleri de uyarmak adına Cenab-ı Hak onların o durumlarını, efendim yalancılıklarını ele veriyor. Onlar diyor Allah'ın gazap ettiği topluluğa dostluk gösterisinde bulunuyorlar. Onlara yakın duruyorlar. Onlara yöneliyorlar. Onların lafını dinliyorlar. Onların stratejilerine göre bir hareket tarzı ortaya koyuyorlar. Ve yalan yere de yemin ediyorlar bile bile. Müminlere geliyorlar. Vallahi biz sizinle beraberiz. Onlarla beraberliğimiz işte başka maksatlarla diyerek esas niyetlerini gizliyorlar. Bugün de var böyleleri. Her dönemde, her toplulukta az ya da çok bunlardan ola gelmiştir. Fakat Yüce Rabbimiz bunların bu iki yüzlüklerine ve müminleri bırakıp böylesi Allah'ın gazap ettiği kişileri dost edindikleri için şiddetli azap hazırladığını Cenab-ı Hak haber veriyor. Ve onların yaptığı bu şeyin ne kadar kötü bir şey olduğuna dikkat çekiyor. اِتَّقَذُوا اَيْمَانُهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُه۪ينَ Onlar yeminlerini kendilerine bir kalkan edindiler de insanları Allah yolundan alıkoydular. Bu yüzden onlar için pek aşağılayıcı bir azap vardır. Evet. Vallahi billahi tallahi diye yeminler ederek Müslümanlar aleyhine, peygamber aleyhine aleyhissalatü vesselam bir takım haberleri, bir takım dedikoduları gerçekmiş gibi yeminle ifade ederek imana gelmek isteyen nicelerini imandan alıkoyuyorlardı. Ve böylece kendileri sapmakla kalmıyor, başkalarının da sapıklıkta kalmasına sebep oluyorlardı. Bu da Yüce Rabbimizin tabii gazabını celbediyordu. Yeminlerine bakılmaması gerektiğine dikkat çekiyor işte alemlerin Rabbi, Rabbimiz Azze ve Celle. Onlar yemin de etseler bu yeminlerini kendilerini korumak maksadıyla yapıyorlar. Yoksa gerçeği söyledikleri için değil. لَنْ تُوْنِيَ عَنْهُمْ اَنْوَالُهُمْ وَلَا اَوْلَادُهُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا اُولَٰئِكِ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ Onların ne malları ne de evlatları Allah'tan gelecek azaba karşı bir fayda vermeyecektir. Asla ve kata. Evet, ne gazab-ı ilahiden koruyacak, ne azab-ı ilahiden koruyacak. Yani onlar Allah'tan gelecek olan, kendilerine gelecek olan, isabet edecek olan şerlerden kurtulamayacaklar. Acı sondan kurtulamayacaklar. Dünyada kurtulamayacaklar. Ahirette kurtulamayacaklar. Diyelim ki dünyada hani birilerinin gözünden kaçırdılar. Efendim gizlendiler. Fark edilmediler. Ama alemlerin Rabbi onların yapıp ettiklerini en ince noktalarına kadar bildiği için kıyamette en şiddetli azaba düçar olacaklar. İnsanoğlu malına ve evladına daha çok güveniyor. Kavmi kabilesinin çokluğu, çevresinin çokluğu, tanıdıklarının çokluğu, dünya saltanatına dair mal ve mülkünün çokluğu insanı aldatıyor. Zannediyor ki bu beni koruyacak ama bunların hiçbiri asla onları korumayacak diyor Cenab-ı Hak, koruyamayacak. Onlar cehennem yaranıdırlar. Ya cehenneme girecekler ve orada ebedi kalacaklar. يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ اَلَا اِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ Allah onları hep beraber tekrar dirilteceği gün size iman ettiklerine dair yemin ettikleri gibi ona da yemin edecekler, Allah'a da yemin edecekler ve kendilerinin bir şey, bir hakikat üzerinde olduklarını sanacaklardır. Dikkat edin. Şüphesiz ki onlar yalancıların ta kendileridir. Evet, kıyamette de demek ki bu münafıklar yeminlerle birilerini aldattıklarını zannederek hayatlarını bunun üzerine kuranlar, kıyamette de Rabbimizin huzurunda Allah'a da böylesi yeminler edeceklermiş. Cenab-ı Hak haber veriyor. Allah onların hepsini topladığı gün, dirilttiği gün diyor. Size yemin ettikleri gibi Allah'a da yemin edecekler. Yani nasıl müminlerin yanına girip vallahi biz sizinle beraberiz diyorlardı. Şunu yaparken niyetimiz şuydu diye yemin ediyorlardı. Kalplerindekine şahit tutuyorlardı güya yeminleriyle. Allah, kalbimiz, içimizi Allah daha iyi biliyor ama vallahi biz şöyleyiz diyorlardı. Kıyamette de haşa, Allah'ı da kandıracaklarını zannediyorlar. Gerçi gerçek müminleri de aldatamazlar. Hele hele firaseti, basireti açılmış müminleri aldatamazlar. Çünkü imanın nuruyla bakanı münafık kandıramaz. Ama münafıklık ne kadar demek ki idraki, yani şuuru alt üst ediyor ki onlar Allah'ı bile kandıracaklarını düşünüyorlar. Yarın kıyamet gününde ona da yeminler edeceklermiş ve kendilerinin bir şey olduğunu zannediyorlar. Ya da dayandıkları kendilerine göre gerekçelerin çok önemli bir şey olduğunu zannediyorlar. Cenab-ı Hak öyle buyuruyor. Ve yahsebûne ennehum alâ şey. Zannediyorlar ki kendileri bir şey üzerinde, yani böyle bir yaptıkları doğru, yani sağlam bir temel üzerine hareket ediyorlar veya kendilerini bir şey zannediyorlar. Hak ve hakikat adamı zannediyorlar. Yalanlarını gerçek zannediyorlar. İnsan yalan söyleye söyleye bazen yalanlarını gerçekmiş gibi de inanır. Ama Cenab-ı Hak buyuruyor ki hayır, dikkat edin, onlar yalancıların ta kendileridir. Demek ki münafıkta yalan adeta vasıf olmuş artık. Beden dilleri de yalan söylüyor, söz dilleri de. Ancak efendim firasetli müminler onların sözlerindeki eğri büğrü oluştan, tutarsızlıktan, beden dillerindeki böyle hani kendini gizleme hareketlerinden çok güzel bir şekilde onların münafık olduğunu bilirler. Yalan söylediklerini fark ederler. Dikkat edin diyor Cenab-ı Hak. Onlar yalan söylüyorlar. Onların yalanlarına kanmayın. Onların yalanları üzerine bir takım harekete geçmeyin. Yani bazı işler yapmayın. Uyanık olun. Uyarıyor Yüce Rabbimiz müminleri. İstahveze aleyhimuşşeytan. فَاَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللّٰهِ اُولَٰئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ اَلَا اِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Bunları şeytan istila etmiş. Adeta onların boyunduruğunu ele geçirmiş. Artık o bunlara Allah'ı hatırlamayı bile unutturmuştur. Onların Allah'ı hatırlamalarının bile önüne geçmiş şeytan. Evet, şeytanın tasallutu altında bulunmanın nişanesi, göstergesi Allah'ı unutmak. Allah'ı unutmak, Allah'ın zikrini unutmak. Yani ilahi hükümleri, hayatın her alanına dair ilahi hükümleri görmezden gelmek, unutmak. Ticaret mi yapıyorsunuz? Orada artık Allah'ın ne dediği sizin için önemli değilse Allah muhafaza buyursun. Orada Allah'ı unutmuş oluyorsunuz. Aile hayatında Rabbimizin koyduğu hükümler var. Orada o hükümleri unutursanız Allah'ı unutmuş oluyorsunuz. Topluma dair, toplumdaki her davranışımıza dair Allah'ın hükümleri var. Eğer o davranışlarda Allah'ın hükmünü artık hatırımıza getirmez olmuşsak Allah muhafaza, orada Allah'ı unutmuş oluruz. İşte şeytanın hükümranlığı altına girdiğimizin göstergesi bunlardır. Cenab-ı Hak ayette bakınız, artık diyor şeytan onları istila etmiş, hükmü altına almış ve onlara Allah'ı unutturmuştur. Allah'ı hatırlarına getirmeyi bile düşünememişlerdir artık. Düşünemiyorlar, unutmuşlar. Ve böyleleri şeytan hizbi olmuştur. Şeytan ordusu, şeytan taraftarı olmuştur bunlar. Şeytan partisi olmuştur. Hizbu şeytan. Neden? Çünkü şeytanı lider seçmişler, Allah'ı unutmuşlar. Allah unutulunca tabii şeytan devreye giriyor. Bir şekilde şeytanın emri yerine getiriliyor. Ve böylece Allah'ın hizbi olmak varken, Hizbullah yani Allah'ın taraftarı, Allah'ın emirlerinin, dininin taraftarı olmak yerine Hizbu'ş-şeytan, şeytanın taraftarı oluyorlar. Ela inne hizbe'ş-şeytani humul hasirun. Şunu iyi bilin ki, ey müminler, ey tüm insanlık, şunu iyi bilin ki, şeytan taraftarları mutlaka işte onlar kaybedenlerdir. Hüsrana uğrayanlar onlar olacaktır. Kazanan olmayacaklardır asla. Kazanan gibi görünseler de kazanan olmayacaklardır. Çünkü her şeyden önce ebedi hayatlarını kaybetmişlerdir. Cenneti kaybetmişlerdir. Allah'ın rızasını kaybetmişlerdir. Güzel insan olmayı kaybetmişlerdir. Özleri çürümüştür onların. Özlerinde hastalık peyda olmuştur. Yürekleri boşalmıştır. Yürekleri katılaşmıştır. Taşlaşmıştır. Artık akledemez olmuşlardır. Bir şeyi gerçek anlamda bilemez olmuşlardır. Hayrı şerri ayırt edemez olmuşlardır. İşte böyleleri gerçek kaybedenlerdir. Cenab-ı Hakk'a sığınırız. Böylesi şeytan partisinin üyesi olmaktan, şeytan taraftarı olmaktan. Mümin insan bir ömür Allah taraftarı olmalıdır. Nefsimizin bile tarafında yer almamalıyız. Nefsimiz de şeytanla çoğu zaman işbirliği yapabilir. Buna müsaittir. İnsanın kendi öz nefsi bir takım arzular sebebiyle şeytanla işbirliği yapabilir. Onun için nefsimize rağmen, şeytana rağmen Allah'la beraberliği sürdürmelidir. Hayatın her alanında nefsimiz bir şey ister. İnsan ve cin şeytanları bir şeyler ister. Bir de Allah'ın emri vardır. Mümin insan imanının eri ise, Hizbullah yani Allah eri ise, Allah'ın taraftarı ise orada Allah'ın emrini seçmelidir. En yakınları da olsa, babası da olsa, annesi de olsa, kardeşi de olsa, eşi de olsa, çocukları da olsa Allah'ın istemediğini, Allah'ın razı olmadığını istedikleri durumlarda asla onların isteklerini yerine getirmemelidir. Zaten daha sonraki ayetlerde bu konu ayrıca ele alınacaktır. Cenab-ı Hak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme karşı gerek söz, gerek amel, gerek hal olarak en güzel tazimi, hürmeti göstermeyi hepimize bir ömür nasip ve müyesser eylesin. Habibullah'ın sözlerine yüce bir kıymet verebilmeyi bize nasip eylesin. Ona hikmet görebilmeyi nasip eylesin. Onun sözünü yere düşürtmesin. Başımızın tacı, gönlümüzün ilacı olsun. Bugün birilerinin Resulullah'ın sözlerini değersizleştirme adına sünneti devreden çıkarma çalışmaları bedbahtlık nişanıdır. Asla onlara itibar edilmemeli. Onların şeytan tarafından istila edildiklerini efendim bilmeli ve asla sözlerine itibar etmemeli. Hele hele yolları asla takip edilmemeli. Her kim Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi örnek öncü ve lider bilir, onun izini takip ederse Cenab-ı Hakk'ın rızasını, muhabbetini elde edeceğini bilmeli. Yüce Rabbimiz bir ömür Habibullah'ın izinde, canı gönülden onu severek, zevkle, şevkle sünnetlerini yaşamayı hepimize nasip ve müyesser eylesin efendim. Allah'a emanet olunuz.